Ayrım 17 Fırtına Wilbur Smith Sayfa 208 45. Bölüm Sean kiraladığı arabayla tam saatinde Goldberg malikanesine erişti. Arabanın koltuğu süslü kağıtlara sarılmış türlü paketlerle doluydu. Bununla birlikte Sean'un 3 yaşındaki bir kızın zevkleri konusunda sınırlı bir bilgiye sahip olduğu da seçtiği armağanlardan belliydi. Her pakette bir bebek vardı. Yatınca gözlerini kapatan porselen bebekler, sarı örgülü saçları olan bebekler, karnı sıkılınca bağıran bir bebek, milli kıyafetlerde bir düzine bebek. Embeyane arabanın arkasından gidiyor, Sean'un eşsiz bir orijinallik saydığı armağanı getiriyordu. Alacalı bir Shetland midillisiydi bu. Hem elde yapılmış bir eyere, martingal kayışı ve dizginleri de vardı. Çakıllı yol arabalarla dolmuştu. Sean son 100 metreyi kolunda armağanlarla yürümek zorunda kaldı. Yaklaştıkça bahçeden sürekli tiz haykırışlar yükseldiğini duyuyordu. Sonunda birinin pantolonunun sağ paçasını çektiğini hissederek durdu. Dizinin oralardan bir ses, ''Bunlar benim armağanlarım mı?'' diye sordu. Sean başını yana eğerek minyatür bir Madonna'nın yukarıya kaldırdığı yüzüne baktı. Simsiyah parlak bukleler, saf oval yüzü çerçeveliyor, kocaman gözler pırıl pırıl parlıyordu. Sean kalbinin hızla çarptığını hissetti. ''Bu adının ne olduğuna bağlı?'' diye kaçamak cevap verdi. ''Adım Miss Storm Friedman. Peter Maritzburg'da Chase Valley'de Gold's'ta oturuyorum. Şimdi bu armağanlar benim mi?'' Sean Madonna ile yüz yüze gelmek için diz çöktü. ''Doğum gününüzü kutlarım nice yıllara Miss Friedman.'' ''Oh ne iyi.'' Kız heyecanla titreyerek paketlerin üstüne atıldı. Bu sırada 50 kadar çocuk da onların etrafını aldı. Haykırmalar son haddini bulmuştu. Storm paketlerin kağıtlarını çabucak paraladı. Parmakları bu iş için yeterli olmadığı zaman dişlerini de kullanıyordu. Küçük davetlilerden biri ona yardım etmeye kalktı. Fakat Storm ''Bunlar benim armağanlarım.'' diye bağırarak bir panter yavrusu gibi üstüne atılınca küçük konuk telaşla geriledi. Sonunda çocuk parçalanmış kağıtlarla bebeklerin arasına oturarak Sean'un elinde kalan son paketi işaret etti. ''Ya o?'' Sean başını salladı. ''Hayır, bu annen için. Fakat arkana bakarsan başka bir şey bulabilirsin.'' Embeyane tatlı tatlı sırıtarak midilliyi tutuyordu. Storm coşkusundan birkaç saniye konuşamadı. Sonra buharlı bir düdük gibi bir ses çıkararak ayağa fırladı. Yeni evlat edindiği bebekleri bırakarak midilliye koştu. Arkada kalan bir sürü küçük kız bebeklere saldırdılar. Avını bırakan aslanın ardından hücum eden akbabaları andırıyorlardı. ''Beni kaldır, kaldır.'' Storm mutluluk dolu bir sabırsızlıkla zıplıyordu. Sean bu kıpır kıpır kıpırdanan sıcak küçük vücudu ellerinin arasına alınca yine içinde bir şeyler oldu. Çocuğu usulca yere oturtup dizginleri de eline verdi ve midilliyi eve doğru götürdü. Ruth Storm'un konuklarının anne ve babalarıyla yiyecek dolu büyük masanın yanında duruyordu. Sean çekme kayışını Embeyane'ye verip ona iyi bak diyerek terastan geçti. Pek çok insanın gözlerinin üstünde olduğunun farkındaydı. O sabah bir saatini berberde geçirdiğine ve kılığına dikkat etmesine sevindi. Pahalı İngiliz alpakasından yapılmış yeni bir elbise giymişti. Çizgileri pırıl pırıl parlıyordu. Yeleğine altın bir köstek ve yakasına da beyaz bir karanfil takmıştı. Ruth'un önünde durarak şapkasını çıkardı. Kadın ona elini uzattı. Sean bu eli sıkmasının beklenmediğini anladı. ''Sean, gelmekle ne kadar iyi ettin?'' Sean onun elini tuttu, eğilip dudaklarını buna değdirdi. Bu da onun duygularının derinliğini gösteriyordu. Çünkü el öpmeyi Fransızlara uygun bir züppelik, vakarsız bir hareket sayardı. ''Beni çağırdığın için çok iyisin Ruth.'' Kolunun altındaki paketi çıkarıp genç kadına uzattı. Ruth bir şey söylemeden paketi açtı ve içindeki uzun saplı gülleri görünce yanakları memnunlukla kızardı. ''Oh ne kadar iyisin.'' Kadın gözlerinin içine bakıp gülerken Sean'un kalbi yine hopladı. Ruth onun koluna girerek ''Bazı dostlarımla tanışmanı isterim.'' dedi. O gece diğer konuklar gidip sinirleri ve vücudu bitkin düşen Storm yatağına yatırıldıktan sonra Sean Goldberg'lerde akşam yemeğine kaldı. Artık anne ve baba Goldberg Sean'un Ruth'la ilgilendiğinin farkındaydılar. Bunun nedeninin adamın Saul'la olan dostluğu olmadığını da anlamışlardı. Bütün gün öğleden sonra Sean bahçede St. Bernard köpeğin bir kanişi kovalaması gibi Ruth'un peşinde dolaşmıştı. Yemekte kendi durumundan, Ruth ve Goldberg'lerin davranışlarından pek memnun olan Sean, kendisini anne Goldberg'e sevdirmeyi başardı. Ayrıca parasız bir maceracı olduğunu düşünen Ben Goldberg'in kuşkularını da giderdi. Konyak ve puro içerlerken Sean'la Ben, Leon Kopp ve Mahobo Clough'da yapılacak işlerden söz ettiler. Sean mali durumunun güç olduğunu saklamadı. Ben de bu kumarın büyüklüğü ve Sean'un ihtimalleri soğukkanlılıkla saptaması yüzünden etkilendi. Bu tıpkı Ben Goldberg'in bugünkü durumuna erişmesini sağlayan oyuna benziyordu. Adam eski günleri anımsayarak hafif bir özlem duydu. Onun için de kadınların yanına giderken Sean'un kolunu okşayıp ona ''Oğlum'' dedi. Sean evden ayrılacağı sırada ön basamaklarda durup ''Seni tekrar ziyaret edebilir miyim Ruth?'' diye sordu. ''Tabii, çok hoşuma gider.'' Böylece Sean için yepyeni saydığı bir flört dönemi başlamıştı. Bundan hoşlandığını anlayınca kendisi de şaştı. Her cuma akşamı trenle Pietermaritzburg'a gidip Beyaz At Oteli'ne iniyordu. Kampanyasını bu merkezden yönetiyordu. Ya Gold'larda veya Ruth'un dostlarında ya da Sean'un ev sahipliği yaptığı yerel otellerden birinde ziyafetler veriliyordu. Ayrıca balolar, danslar, yarışlar, piknikler düzenleniyordu. Sean'un Ladybrook'ta bulunmadığı zamanlar Dirk Protea Caddesi'ndeki evde kalıyordu. Sean oğlunun durumu surat etmeden kabul eder gibi görünmesine memnundu. İlk ağaçların kesilme zamanı gelmişti. Sean Ruth'u Ladybrook'a getirebilmek için bunu bir bahane olarak kullanmaya kararlıydı. Goldberg'ler bu daveti duyunca önce dondular ama Ada'nın bir hafta konuğu olması için Ruth'a yazdığı mektubu görünce yumuşadılar. Sean ilk kez böyle bir kesim yapılacağı için bir kutlama düşündüğünü açıkladı. Kesim hafta sonu başlayacaktı. Ondan sonra aylarca Ladybrook'tan uzaklaşmasına olanak yoktu. Anne Goldberg, Storm'un bir hafta kendisinde kalacağını düşünerek gizli gizli seviniyordu. Bu yüzden ustalıkla beni etkiledi. Adam da istemeye istemeye duruma razı oldu. Sean, Ruth'un ziyaret eden bir kraliçe gibi karşılanmasına karar vermişti. Bu kampanyasının doruğu sayılabilirdi. 46. Bölüm. Çevrenin en büyük toprak sahiplerinden biri oldu ve savaştaki başarısı yüzünden Sean, Ladybrook'un karmaşık toplumsal yapısında yüksek bir yere sahipti. Bu nedenle Ruth'un gelmesi için yapılan hazırlıklar tüm Ladybrook'u etkileyen bir heyecan ve merak salgınına neden oldu. Sean'un yolladığı sayısız davetiye kadınların gardıroplarına ve dikiş kutularına koşmalarına yol açtı. Bu sırada uzaklardaki çiftçiler de kentin yakınındaki akraba ve arkadaşlarından kalabilecekleri yer rica etmekteydiler. Kendi sosyal durumlarını düşünüp kıskançlığa kapılan toplumun bazı ileri gelenleri Leon Kopa giderek Sean'un boş bıraktığı 3 gün boyunca eğlenceler düzenlemeyi önerdiler. Sean istemeye istemeye kabul etti. O günler için özel planları vardı. Ada ve kızları boşa çıkamayacakları kadar yeni elbise siparişi almışlardı. Fakat onlar yine de bir günü boş bıraktılar. Ellerinde süpürgeler, toz bezleri ve kutu cilalarla Leon Kopa geldiler. Sean'la Dirk evden atıldı. İkisi o günü Sean'un topraklarında atla dolaşmakla geçirdiler. Haftanın en fevkalade olayı olacak büyük av için en iyi yeri aradılar. Embeyane bir grup Zulus'unu alarak evin etrafındaki birbirine girmiş olan otları kesmiş, et kızartmak için yere ocaklar kazdırmıştı. Bu sırada bölgenin ileri gelenleri genel heyecan ve eşlerinin kesin talimatı yüzünden toplanarak Ruth Friedman'ın istasyonda bir törenle karşılanmasını, o gece resmi bir balo verilmesini kararlaştırmışlardı. Sean Dennis Patterson'ın Ruth'un geldiği gece bahçesinde bir ziyafet düzenlemesine izin vermemişti. Bu durumda Dennis'i istasyonda kısa bir karşılama konuşması yapmasına izin vererek yatıştırdılar. Sean Ronnie Pye'a uğradı. Ronnie'nin neşeli neşeli 1000 sterlin daha borç vermeyi kabul etmesine de şaştı. Ronnie çeki imzalarken ağının son telini de ören bir örümcek gibi memnundu. Sean da hemen Pietermaritzburg'a bir kuyumcuya gitti. Eve 500 sterlin harcayıp döndü. Ceketinin göğüs cebinde kocaman bir pırlantası olan platin bir yüzüğün durduğu kutu vardı. Dirk babasını karşılamak için istasyona gelmişti. Sean ona bir kez baktı ve hemen berbere gitmesini söyledi. Ruth'un gelmesinden bir gece önce de Sean'la en beyane beklenmedik bir saldırıya geçerek itiraza çalışan Dirk'ü sürükleye sürükleye banyoya götürdüler. Sean güneşten yanmış sandığı oğlunun sabun sürülünce beyazlaşmasına pek hayret etti. Ertesi sabah tren istasyonunda durunca Ruth önündeki kadife iplerle ayrılmış yere baktı. Bunun berisinde pek çok yabancı toplanmıştı. Kilise kılıklarını giymiş Ladybrook Ortaokulu öğrencilerinin de bulunduğu bu toplulukta sadece bir aile yoktu. Ruth şaşkın şaşkın vagonun balkonunda durduğu sırada oradakilerin takdir ve merak dolu mırıltılarını da duydu. Ruth yaz kılığını hafifletmek için şapkasına geniş pembe bir kurdele takmıştı. Eldivenleri ve yüzüne esrarlı bir hava veren ince tülü de pembeydi. Bir yanlışlık olduğu kanısına varan genç kadın tam kompartımana girecekken kadife iplerle ayrılmış yoldan yaklaşan karşılama grubunu gördü. Sean onların başındaydı ve kadın onun kaşlarını iyice çatmış olduğunu fark etti. Sean çok utandığı zaman böyle yapardı. Ruth o anda kahkahalarla gülme arzusuna kapıldıysa da kendisini tutarak balkona çıkıp elini tutan adama gülümsedi. Sean telaşla "Ruth çok özür dilerim" diye fısıldadı. "Bütün bunları ben planlamadım. Her şey birden kontrolden çıktı." Sonra ağır ağır merdivenlerden çıkıp peşinden gelen Dennis Patterson'ı tanıttı. Dennis kalabalığa dönerek kollarını iki yana açtı. "Bayanlar, beyler, tüm Ladybrooklular!" diye başladı. Onun konuşma tarzından Sean bu işin en az yarım saat süreceğini anladı. Yan gözle Ruth'a bakınca onun gülümsediğini gördü. Kadının bu durumdan hoşlandığını anlayınca da şaşırdı ve biraz rahatladı. Ruth usulca elini tutunca içi daha da rahat etti. Kalabalıkta dikkati çeken Ada'nın geniş kenarlı şapkasını görerek ona gülümsedi. Kadın da Ruth'a bakıp memnun kalmış bir tavırla başını salladı. Dennis nedense sözlerini karıştırmıştı. Artık yeni su süzme donanımından ve bunun topluma ne kadar yararlı olacağından söz ediyordu.
"Fakat bu belediyenin sizin için tasarladığı projelerden sadece biridir."
Anlamlı anlamlı sustu. Sean yüksek sesle "Yaşa, yaşa!" diye bağırarak el çırptı. Kalabalık da alkışlamaya başladı. Sean da Dennis'in yanından geçip balkonun demirlerine dayandı. "Gösterdiğiniz dostluk ve ev sahipliği için Bayan Friedman ve kendi hesabıma teşekkür ediyorum." Sonra Dennis'i sessiz sedasız ağzını açıp kapayarak bırakıp Ruth'u oradan götürdü. Bazı kişilerle tanıştırdı onu. Pek çok kimsenin elini sıktıktan sonra Ada ve Dirk'ü de alarak hepsini arabaya bindirdi. Sean'la Embeyane valizleri alırlarken Ruth ve Ada eteklerini toplayıp şapkalarını düzelttiler. Ancak ondan sonra birbirlerine bakabildiler. Ada, "Sean söylemişti ama" dedi, "bu kadar güzel olacağını ummamıştım." Sevinç ve mutluluktan kızaran Ruth dayanamayıp öne doğru eğilerek kadının koluna dokundu. "Sizinle tanışmayı çok istiyordum Bayan Courtney. Bana Ada diyeceğine söz verirsen ben de sana Ruth derim." Ter içinde kalmış, sersemlemiş Sean arabaya daldı. "Haydi buradan cehennem olup gidelim." O hafta yıllarca anımsanacaktı. Geleneksel Noel eğlenceleri bile bunun yanında pek sönük kaldı. Kadınlar yiyecek sağlamak için birbirleriyle korkunç bir rekabete girişmişlerdi. Herkesten gizledikleri yemek kitaplarından yararlanarak yaptıkları yemeklerden tepeler oluşabilirdi. Yemek yapma sırasında eski düşmanlıklar canlandı, yenileri başladı ve kadınlar kızları için endişelendiler. Delikanlılar atletizm yarışmaları, polo maçları yaptılar, sonra kendilerini dans pistinde gösterdiler. Dirk Courtney çadır kurma yarışmasını kazandı. Ziyarete gelen Pietermaritzburg okul futbol takımına karşı kendi okul takımına kaptanlık etti ve oyunu 30-0 kaybettiler. Genç kızlar da birbirleriyle şiddetle yarışıyor, bunu da gülüşler ve kızarmalarla gizliyorlardı. Gayretlerinin başarısı o hafta yapılan nişanlar ve ortaya çıkan rezaletlerle ölçülüyordu. Yaşını almış erkekler hoşgörüyle gülümsüyorlardı. Fakat içmeye başlayınca vakarlarını unutup dans pistinde zıplayıp hoplamaya başladılar. Yumruk yumruğa üç de kavga oldu ama bunlar eski düşmanlar arasındaydı ve hiçbiri de seyretmeye değecek gibi değildi. Hafta arasında bir fırsatını bulan Sean, Ruth'u Ada'dan ayırmayı başarıp Lyon Cop'taki evine götürdü. Genç kadın boş odaları sessiz sedasız dolaşıp gözlerini kısarak düşünceli düşünceli etrafına bakarken Sean endişeyle onun peşinden gidiyor, sessizliğin beğenmezliğini açıkladığına inanıyordu. Aslında Ruth mutluydu. Bu bir kabuk, bir evin eşsiz bir kabuğuydu ve içinde bir kadın izi bile yoktu. Bu ev canlandırması için onu bekliyordu. Ruth istediği perdeleri gözlerinin önünde canlandırıyordu. Isaac amcasının Pretoria'dan yolladığı İran halıları ambardaydı. Sarı tahta yerler cilalanınca bu halılar odalara pek yakışacaktı. Mutfağı yenilemek gerektiğinden kuşkusu yoktu. Yatak odası? Sean dayanamayarak, ''Evet'' dedi, ''hoşlandın mı bari?'' Ruth ağır ağır ona dönerken düşüncelerinden sıyrıldı. ''Oh Sean, dünyanın en güzel evi.'' Bu duygusal anda Sean o gece yapmayı düşündüğü teklifi açıkladı. ''Ruth, benimle evlenir misin?'' Zaman istemeyi planlayan Ruth da bunun yerine ''Oh tabii'' diye karşılık verdi. Yüzük genç kadını gerçekten etkiledi. 47. Bölüm. Hafta Sean Courtney'in düzenlediği av partisiyle sonuçlanacaktı. Sean'la Dirk şafak sökerken Protea'daki eve geldiler. İkisi de kaba kumaştan dokunmuş av kılıkları giymişti. Deriden yapılmış tüfek mahfazaları da katır arabasında Sean'un ayaklarının dibindeydi. Sean'un Ruth, Ada ve kızları evden alıp arabaya bindirmesi 15 dakika tuttu. Bu bir bakıma bir erkeğin tavukları kümese götürmeye çalışmasına benziyordu. Onları önüne katıp götürürken birdenbire hafif sesle bağırıyor ve unuttuğu şemsiye, dikiş kutusu gibi bir şey için eve dönüyordu. Bu üçüncü kez tekrarlanınca Sean kafasında bir şeyin çatladığını hissetti, birden kükredi. Kadınların üstüne derin bir sessizlik çöktü. İçlerinden ikisi ağlayacağa benziyordu. Ada onu yatıştırmaya çalıştı. ''Böyle sinirlenme şekerim.''
''Sinirlenmiyorum.'' Kendisini tutmaya çalışan Sean'un sesi titriyordu. ''Fakat ona kadar sayacağım. Bu süre içinde herkes arabada olmazsa kolaylıkla sinirlenebilirim.''
Beşe kadar saydığında herkes arabadaydı. Çok öfkeli bir horozu andıran Sean da arabayı ağılların olduğu yere doğru sürdü. Ladybrook bölgesinde yaşayan herkes türlü arabalarla gelmiş ağılların yanındaki tarlada bekliyorlardı. Sean öne geçince diğer arabalar da teker teker sıralanarak onu izlediler. Mahobo Kluf çiftliğine doğru yol alıyorlardı. Büyük av başlamıştı. Sıranın ortasında biri akordeon çalıyor, şarkılar arabadan arabaya yayılıp tekerlek nal sesleri ve kahkahalara karışıyordu. Sean'un öfkesi de yavaş yavaş geçti. Ada'nın kızları arka tarafta şarkı söylüyorlardı. Dirk de arabadan atlayıp yarım düzine kadar gençle atların önünde koşmaya başlamıştı. Ruth çekinerek Sean'un bacağına dokununca adam dönerek gülümsedi ve kendisine aynı şekilde karşılık veren Ruth'un içinin rahatladığını anladı. ''Ne güzel bir gün Sean.'' ''Erkek, özür dilerim, neredeyse günü berbat ediyordum.'' dedi. ''Oh saçma.'' Kadın ona daha sokulunca Sean birden kendini mutlu hissetti. Bütün hazırlıklara değmişti doğrusu. Yanında Ruth hafif sesle güldü. Sean uzanıp onun elini tuttu. ''Seni güldüren komik şey ne?'' ''Bir şey yok, sadece içimden gülmek geldi. Bak her şey ne kadar yeşil.'' Bunu erkeği meşgul etmek, başka yere bakmasını sağlamak için söylemişti. Böylece Sean'un yüzünü inceleyecekti. Bu oyunu başarılı oldu. ''Topraklar çok genç gözüküyor şimdi.'' Erkeğin yeşilliklere bakan gözleri Ruth'un çok iyi bildiği yumuşaklıkla doldu. Artık kadın onun pek çok halini biliyordu. Bunları nasıl ortaya çıkaracağını, her bir duygusuna nasıl yön verebileceğini öğrenmişti. Aslında Sean ne denli yalın bir erkekti. Bununla birlikte onun gücü bu yalınlığındaydı. Ruth bir dağa benziyor diye düşündü. Sabah erken güneş parlarken dağın nasıl olacağını bilirsin. Rüzgar güneyden eserken doruğun sislerle kaplanacağını da bilirsin. Geceleri dağın belirli yerleri gölgelenir. Uçurumlar koyu mavimsi bir renk alır. Bununla birlikte dağın biçiminin değişmediğini ve hiçbir zaman değişmeyeceğini de bilirsin. ''Ruth, seni seviyorum dağım.'' diye fısıldarken onun yüzünün alacağı hali tahmin ediyordu. ''Ne?'' ''Ruth, seni seviyorum erkeğim.'' diye düzeltti. Kadın şimdi de biraz sıkıldı diye düşündü. ''Oh tanrım, onu yiyebilirim. Şimdi uzanıp onun herkesin önünde öpseydim.'' Bu fikir ona gizli bir zevk verdi. Sean boğuk bir sesle konuştu. ''Yine ne şeytanlık planlıyorsun?'' Onun fikirlerini böyle isabetle okumaması gerekirdi. Ruth şaşırarak ona baka kaldı. Birden daha kendisine bakan kadının duygularını olduğu gibi anlamıştı. Şaşkın şaşkın hiç diye inkar etti. Ben bir şey... Fakat daha ne olduğunu anlayamadan Sean yerinde dönerek birden onu kaldırdığı gibi kucağına aldı. Ruth Sean yapma diye soludu. Sonra itirazları duyulmaz oldu. Adanın kızları gülüyor. Diğer arabalardan cesaret verici sözler ve alkışlar geliyordu. Ruth debeleniyor, tekme atıyor. Bir eliyle Sean'ın göğsünü iterken öbürüyle şapkasını tutmaya çalışıyordu. Sean onu tekrar yanına oturttuğu zaman Ruth'un saçları çözülmüş, şapkası başından düşmüş, yanakları kıpkırmızı kesilmişti. Sean onu iyice öpmüştü.
''İyi isabet Sean, bu adamı tutuklayın.''
Bağırmalar ve kahkahalar genç kadının büsbütün sersemlemesine neden oldu. Ruth şapkasıyla yüzünü gizleyip kızarmasına engel olmaya çalışarak ''Korkunçsun.'' dedi. ''Hem bunca insanın gözlerinin önünde.'' ''Bu bir süre yaramazlık etmene engel olur kızım.'' Ruth birden kendi dağının biçiminden pek emin olmadığını anladı. 17. Ayranın sonu. Sayfa 219.